Sesi Dergi'den hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül İkliminden İnciler başlıklı yazısını sunacağız. Bütün mevcudata büyük bir lütuf ve ikram olarak gönderildiği, Cenab-ı Hak tarafından alemlere rahmet ifadesiyle ilan edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanoğlu için dünyada da ahirette de rahmettir. Dünyada hidayete vesile oluşu, ahirette de şefaatiyle. Nitekim Resulullah Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Ben Resullerin Efendisiyim. Lakin övünmek yok. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Ancak övünmek yok. İlk şefaat edecek ve şefaati ilk olarak kabul edilecek olan da benim. Ancak bunları asla övünmek için söylemiyorum. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün Resulullah'la beraber Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıkmıştık. Az Vera denilen yere yaklaştığımızda Resul-i Ekrem Efendimiz bineğinden indi. Sonra ellerini kaldırarak bir süre dua etti. Daha sonra secdeye kapandı. Uzunca bir süre secdede kaldı. Bunu 3 defa tekrarladı. Nihayetinde şöyle buyurdu. Rabbimden dilekte bulundum ve ümmetim için şefaat niyaz ettim. O da ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp Rabbimden ümmetimi bağışlamasını diledim. O da bana ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Ben de bunun üzerine Rabbime şükür secdesine kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp Rabbimden ümmetimi diledim. O da bana ümmetimin geri kalan 1/3'ünü bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek üzere tekrar secdeye kapandım. Burada Efendimiz'i son derece sevindirip şükür secdelerine sevk eden müjde, ümmetinden büyük günah işleyenlerin bu günahları sebebiyle ceza görseler bile, cehennemde ebediyen kalmayacakları ve kendisinin şefaatiyle cennete girecekleri, küçük günah işleyenlerin ise belki de hiç ceza görmeden affedilecek olmalarıydı. İmandan nasibi olmayanların ise cennete girmesi mevzu bahis değildir. Yine Resulullah Efendimiz bir hadisi şeriflerinde Cenab-ı Hakk'ın kendisine 3 makbul dua hakkı verdiğini ifade buyurmuş, sonra da sözlerine şöyle devam etmişlerdir. Bunun üzerine ben, Allah'ım ümmetimi mağfiret eyle, Allah'ım ümmetimi mağfiret eyle diye dua ettim. 3. isteğimi de bütün mahlukatın, hatta İbrahim Aleyhisselam'ın bile bana muhtaç olacağı ve benden şefaat dileyeceği güne bıraktım. Mübarek lisanlarından dökülen her bir kelimenin ilahi ölçüler dahilinde çıktığı ayet-i kerime ile teyit edilmişken, bazı kimseler ne kadar sahih olursa olsun şefaat konusundaki hadisleri kabule yanaşmamaktadırlar. Halbuki birçok ayette Allah Teala'nın izin verdiklerinin şefaat edebileceği açıkça beyan edilmiştir. Nitekim onun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaat edemez. Yunus 3. Rahman nezdinde söz ve izin alandan başka hiçbirinin şefaate gücü yetmeyecektir. Meryem 87. Allah'ın huzurunda kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Sebe 23. Ayetleri bunu göstermektedir. Özellikle de o gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez ayeti kerimesi, Allah'ın izniyle şefaatin hak olduğunu gösteren bariz bir misaldir. Burada bilhassa şu hususu arz etmek lazımdır ki, şefaat dünyada işlenen bazı günahların ahirette cezalandırılmasından vazgeçilmesi için Cenab-ı Hakk'a talepte bulunmak, aracı olmak ve bunun için dua etmektir. Rabbimiz dilerse kabul eder, dilerse etmez. Yani şefaat bir müminin günahlarının bağışlanması için Allah'a dua edip yalvarmaktır. Yoksa şefaat eden kimsenin şefaat ettiği kimseyi elinden tutup mutlak surette cennete götürmesi değildir. Burada yegane hüküm Cenab-ı Hakk'a aittir. Kula düşen kulluğunun idraki içinde Cenab-ı Hakk'a iltica etmektir. Şefaati istisnasız kabul edilecek olansa yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bu büyük lütuf sadece ona mahsustur. Zira bir hadis-i şerifte Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e hitaben, ''Ya Muhammed, işte istediğin sana verilecek, şefaat et, şefaatin kabul edilecek.'' buyurmaktadır. Bazı sahabilerin Peygamber Efendimiz'den şefaat talep ettikleri de bir hakikattir. Nitekim Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakletmektedir. Nebi Ekrem Efendimiz'den kıyamet günü bana şefaat etmesini istedim. Ederim buyurdular. Ben, ey Allah'ın Resulü, sizi nerede arayayım dedim. Efendimiz, beni ilk olarak sırat üzerinde ara buyurdular. Sırat üzerinde sizi bulamazsam dedim. Mizanın yanında ara buyurdular. Sizi mizanın yanında bulamazsam dedim. O zaman beni havzın yanında ara, mutlaka bu üç yerden birinde olurum buyurdular. Yine Rabia bin Ka'b şöyle anlatır. Resulullah bir gün bana, benden iste vereyim buyurdu. Ben de, ya Resulallah, müsaade buyurun, bir düşüneyim, durumuma bir bakayım dedim. Efendimiz, peki düşün, durumuna bak buyurdu. Düşündüm ve kendi kendime, dünyaya ait menfaatler çabuk bitip tükenir. Ben kendim için ahiretle alakalı bir faydayı tercih etmekten daha hayırlı bir şey görmüyorum dedim. Efendimizin huzuri âlilerine çıktım. Bana ihtiyacın nedir buyurdu. Ya Resulallah, benim için Rabbine şefaatçi ol da beni cehennemden azat eylesin dedim. Resulullah, böyle demeni sana kim söyledi buyurdu. Hayır, vallahi ya Resulallah, kimse söylemedi. Lakin durumuma baktım ve gördüm ki dünya ehlinin elinde durmuyor. Hemen zeval buluyor. Bu sebeple ahiretim için bir şey almak bana daha sevimli geldi dedim. Resulullah, o halde çok secde ederek kendin için bana yardımcı ol buyurdu. Allah Resulü hayattayken ondan şefaat talep etmek caiz olduğuna göre, vefatından sonra talep etmenin de caiz olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Zira ehli sünnet vel cemaat alimleri, peygamberlerin berzah hayatında da yaşadıklarını kabul etmektedirler. Eğer Resulullah Efendimiz'den şimdi şefaat talep edersek, hayatında yaptığı gibi vefatından sonra da Allah'a dua etmeye ve ondan istemeye güç yetirebilir. Sonra da vakti geldiği zaman o kimse Allah'ın izniyle şefaate nail olur. Cenab-ı Hak dilediği kuluna dilediğini verme kudretine sahiptir. Mesela ayette bildirildiği üzere izzeti Resulüne ve müminlere bahşetmiştir. Aynen bunun gibi şefaatte tamamen kendisine ait olmasına rağmen Allah Teala şefaat yetkisini diğer peygamberlere, meleklere, alimlere, şehitlere, salih müminlere, çocuklara ve cennet ehlinden uygun gördüğü bazı kimselere de verecek, onlar da şefaat edeceklerdir. Mesela Hazreti Peygamber kendi ümmetine şefaat edecektir hadisi şerifi, bütün peygamberlere şefaat yetkisi verileceğinin bir delilidir. Resulullah Efendimiz'in, ümmetimden bir kişinin şefaatiyle Temim oğulları kabilesinden daha çok kişi cennete girecektir beyanı üzerine, ey Allah'ın Resulü, sizden başka bir kişinin şefaatiyle mi diye hayretle soran ashab-ı kirama cevaben Efendimizin, evet benden başka birinin şefaatiyle buyurması, hayatını takva üzere yaşayan salih kullarında Allah'ın izni ve dilemesiyle şefaat edebileceklerini, bunun mümkün olduğunu göstermektedir. Yine Resulullah Efendimizin şu beyanları da müminlerin şefaat edeceğini haber vermektedir. Kıyamet günü insanlar cennet ehli saf saf olur. Cehennem ehlinden biri cennet ehlinden birine varıp ''Ey filan, hatırladın mı? Sen su istemiştin de ben sana bir içimlik su vermiştim.'' der ve bu suretle şefaat ister. O da ona şefaat eder. Başka biri gelip ''Sana abdest suyu verdiğim günü hatırlıyor musun?'' diyerek şefaat ister. O da ona şefaat eder. Bir diğeri ''Ey filan, beni şöyle şöyle bir işe gönderdiğin günü hatırlamıyor musun? Ben de senin için gitmiştim.'' der. O da ona şefaat eder. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. ''Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Habibim, hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah, gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir.'' Muhammed 19. Düşünmek lazımdır ki Resulullah Efendimizin müminler için af dilemesinin faydası olmayacaksa bu ayetin manası nedir? Rabbimiz ayeti kerimede daha güzel amel buyuruyor. Yani amellerimizin en güzel olmasını istiyor. Resulullah Efendimiz de veda hutbesinde ''Aman günah işleyerek kıyamet günü benim yüzümü kara çıkartmayın.'' buyurmak suretiyle bizleri günaha düşmemeye çağırıyor. Bizler inşallah Resulullah Efendimizin izinden gitmeye, yani sırat-ı müstakim üzere yaşamaya gayret edeceğiz ki Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla Efendimizin şefaatine nail olabilelim. Şunu da unutmamak lazımdır ki hiç kimse ''Falan şahıs bana şefaat edecektir, ben onun eteğine yapışırım ve kurtulurum.'' diyemez. Zira Cenab-ı Hak bu konudaki hükmünü meçhul bırakmaktadır. Nitekim şu hadise bizler için nebevi bir ikaz mahiyetindedir. Osman bin Mazun, Medine'de Ümmül Ala isminde bir kadının evinde vefat etmişti. Bu kadın, ''Ey Osman, şehadet ederim ki şu anda Allah Teala sana ikram etmektedir.'' dedi. Resulullah Efendimiz müdahale ederek, ''Allah'ın ona ikram ettiğini nereden biliyorsun?'' buyurdu. Kadın, ''Bilmiyorum vallahi.'' dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu, ''Bakın, Osman vefat etmiştir. Ben şahsen onun için Allah'tan hayır ümit etmekteyim. Fakat ben peygamber olduğum halde bana ve size ne yapılacağını, yani başımızdan ne gibi haller geçeceğini bilmiyorum.'' Ümmül Ala der ki, ''Vallahi bu hadiseden sonra hiç kimse hakkında bir şey söylemedim. Sadece Rabbimden hayır ümit ettim.'' Velhasıl bir mümine düşen vazife, şefaate güvenip dinin emirlerini terk etmek değil, şefaate layık olabilmek için gayret göstermektir. Cenab-ı Hak cümlemize Resulullah Efendimizin şefaati uzmasına layık hale gelebilmeyi nasip eylesin. Onun engin ruhaniyetinden gönüllerimize feyyaz şebnemler ihsan buyursun. Kalplerimiz Allah ve Resulünün sevgisine ebedi bir mekan olsun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül İkliminden İnciler başlıklı yazıyı paylaştık. Ve değerli dinleyenler, şimdi de Ayşenur Vural imzalı Liteskünü başlıklı yazıyı sunuyoruz. Hayatı, ömrü, gönlü, ekini biçilmiş, otu yakılmış, kapkara ve bomboş bir tarla gibi mahzun ve mukadder uzanan insana bakıp, muhabbeti alacak hafsalan var oysa diyor Hazreti Mevlana. Ah hafsalan muhabbeti alsa, muhabbet lezzetini tadabilsen, hafsala diye kuşun kursağına derler. Kuş gıdasını orada bekletir. Yumuşatır, ihtiyaç olduğunda midesi makamındaki taşlığa gönderir. Kuşun gıdası sert, kursak da buna göre yaratılmış. İnsanın imtihanı ağır, ona da muhabbet izni ve imkanı verilmiş. Hatırla, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Suali ailesine bin canla, evet elbette diye cevap verdiğimizi. Hatırla o hissi, o sevgiyi. Bir yudum kalmış hayat şerbetinden, o bir yudumcuk da ancak muhabbetle mümkün olacak. Muhabbet olmazsa o bir yudumdan da mahrum olunacak. Havsala, kursak gibi hadiselerin insanın hazmedici kıvamı bulmasını sağlıyor. Bu ya sebepleri anlamakla yahut teslim olmakla mümkün oluyor. Sebepler her zaman huzura erdirmiyor. Teslimiyet kederli olursa huzur ve sükunet vermiyor. Demek ki hangisi olursa olsun muhabbet olmazsa murat hasıl olmuyor. Muhabbet kursağı da, aklı da, kalbi de sakinleştiriyor. Huzura erdiriyor. İlk adım olumsuz bakışı bırakmak, olumsuz sözü terk etmek. Muhabbetin alameti şikayet etmemek. Hayat bir imtihan, bir ticaret. Kulluk şartları belli ve şikayet, haset, kinle söylenip durmanın manası ve faydası yok. Şikayet, haset ve kin, musibete uğrayanın kalbini yoklaması muhtemel üç vahşi his. Neden ben, neden bu imtihan, hani vefa gibi vesveselere bürünüp geliyor kalbe? Kendine, etrafına, Rabbine hislerin gözlüğüyle baktırıyor da şikayete, hasede, kine sebep oluyor. Kaçılacak, bürünülecek hırka, şükür, rıza, coşkuyla hoşnut olmak ve muhabbet edebi. Eskilerin yaptığı gibi yaya olarak hacca gitmeye benziyor hayat. Yaya yürümenin tabii neticesi ayakların su toplaması. Her mola yerinde ayaklarına bakıp feryat etmek niye? Yürürken de zaten gürültüyle bütün kervanı rahatsız ediyor bu tip. Bir bez parçası eşeğin yarasına yapıştığında, dedi dostum Mesnevi, o bezi çıkartmaya çalışırsan eşek acıyla çifte atar. Hele birçok yerinde yarası, her yarada ona yapışık bir bez varsa. Ey bark, o beze benzer. Hırs da o yaraya. Hırsı çok olanın yarası da büyük olur. Eşek Hazreti Mevlana'nın nefsi anlatırken çokça kullandığı bir semboldür. Çokça ve yerli yerinde. İnsan yavaş ve sallana sallana giden bir kayık diyor pirim. Kürek çekilerek ilerleyebilir ancak. Bu deniz ancak bu keşakeşle aşılacak. Keşakeş iki şey arasında çekilmek demek. Korku ve ümit. İki kürek gibi elimizde. Bir onu çekeceğiz, bir öbürünü. Bir nimet, bir sıklet. Bir rahmet, bir zahmet. Bu gayret ve çabada nereden güç alacağız? Gıdamız ve enerjimiz nereden gelecek? Muhabbetin şartı namaz, oruç, hac, zekat, gece yolculuğu, çile ve riyazat cehdü gayretidir. Ama muhabbet eri olmak, bunları yapmaya sabrı kararlı olur. Şikayetle söylenmek, padişahın atına çan takmak gibi ayıptır. Padişahın atı candır. İnsana üflenmiş olan ruhi sultani. Onunla insan Rabbini bilmek ve Rabbine ermek imkanına kavuşmuştur. Namaz, oruç, hac, zekat, teheccüd, evrat, halvet ve riyazat gibi nimetler elindeyken, hadiselerin keşmekeşine kapılıp şaşkınca vakit kaybetmek canın kârı değildir. Ey su biriktiren diye seslendi dostum Mesnevi. Denize ulaşan bir geçidin var senin. Kuyudan su çekmeye utan. Ve hüve meaküm. O sizinle beraberdir. Dizine kadar ırmağın içindesin. Ama kendinden habersiz etrafındakilerden su istiyorsun. Şaşkınlığı bırak da suyu gör. Kendi aklın kendi gözüne perde olmuş. Ey hak şaşkını, aklını hakka ver. Su gönül gözünün önündedir, apaçık. Fakir nasıl çalışırsa öyle gayretle çalış da gönle doğru gel. Peki ne yapmak, nasıl davranmak gerekir? Gönül rızasıyla gir safa. Gönlünü aç, genişlet ufkunu. Yoksa işte böyle sürahinin ağzı darsa ses çıkararak dökülür içindeki. Dağ gibi dur insanların ve hadiselerin ortasında. depremin, selin tesirinde kalmayan yüce bir dağ gibi, Uhud gibi, ehadiyet tecellisiyle çeşit çeşit yaratılmış olan insanoğlunun avamıyla, havvasıyla da ne derdi olur ehade dostu olanın? Hadiseler karşısında sakin kal, huzurlu bir kalple seyret olup biteni. Bunun için daha öteye bakman gerekir, hadiselerin ötesine. Her şeyi anlamak için yaratılmadı bu akıl. Biraz da tat almaya bak. Bunun için kalbe bağlı akıl imkanı var. Ona bağlan ve Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini, sıfatlarının ışıltılarını, pırıltılarını seyret. Varlığın zikrini, tesbihini dinle. Cana can katan yakınlığı tam da orada bulacaksın. Kim var? Allah'a güzel bir borç verecek. Allah da onu kat kat artırsın. Onun için pek kerimane bir mükafat da vardır. Hadid 11. Kim var? Allah'a güzel bir borç verecek. Allah böyle verileni katlayarak artırıp geri verecektir. Allah kabz haliyle daraltır, bast haliyle açıp genişletir. Sonra yalnız ona döndürülürsünüz. Bakara 245. Borç ver nefsini, nefesini, altınını, gümüşünü, farzını, nafileni. Hazineler ver, incilerle dolu okyanuslar sahibidir Hak buyurdu Hazreti Mevlana. Ey hüzün sahibi dedi dostum Mesnevi. Nedir bizim borç vermemiz? Toprağa kuru tohum ekmeye benzer bu. O tohum ne toprağa bir şey katar ne de toprak sahibine. Bu ancak bizim, bana bundan gerekiyor. Bunun aslını yoktan veren de sensin deyişimizdir. Onu yedim, tohumunu da bu nimeti bize yine ver diye sana getirdim deriz böylece. Dönüp duran bu gökler Hak'tan başka kimindir zaten? Bu bağlar, bahçeler, çobanlarla ve sürülerle dolu bu kırlar kime aittir? Allah onların gönüllerini hoş eder, hallerini düzeltir. Onlara verdiklerini bitip tükendikten sonra yine verir. Ama şükürle can elbisesi nimetine erenlerden ihtiyaç da gitmiştir artık. Hırs da, garaz da. Allah ölüden diri çıkarır. Bil ki yokluk, kulluk edenlerin umududur. Ambarı boş ekinci, yokluktan gelen umutla sevinç içinde ve memnun değil midir? O tohumlar yokluktan gelip yeşerecek diye. Sen de hep yoktan bir anlayış, bir tat, bir huzur, bir iyilik ummuyor musun? Beni sınadığı zaman altın çıkacağım demişti Eyüp aleyhisselam. Altın olmak izzetinin imtihanı ateştir. Altın olan ateşe girince gülümser. Sahte olanınsa suratı kararır gider. Gülümse. Gül gibi güle oynaya başını verir. O gülüş Arif'in meşakkatsiz canı ve aklı gibi ebedi bir duruşla aşığın yüzünde kalır. Güneşin ışığı ırcıyı geri dön emrine uyarak güneşe döner. Ne çöplükten bir utanç kalır üstünde, ne gül bahçelerinden bir renk, bir koku. Göz ışığı da, ışığı görmüş olan da aslında geri döner de ovalar, çöller onun sevgisiyle kala kalırlar. Sahabilerin hayatını anlattığı kitaba, Üstül Gabe, Ormanın Aslanları dedi müellif. Aslan, edebiyatta hak erlerinin sembolü oldu daima. İnsanın yüreğini titreten bela ve musibetleri aslana zincir bildi bu erler. Dişleri ve pençeleri olduğunun alametiydi bu esasen. Zincir aslana nişandı. Narı sıkıyorlarsa nar ekşisi yapmak içindir. Bu narı eksiltmez, aksine ilaç eyler onu. Bela ve musibet, hastalık ve darlık doğum sancısıdır. Bu bedenden, suretten, zahirden can doğsun, siret safa bulsun, batın süslensin, bezensin diyedir. Evet, sancısı şiddetlidir ama neticesi de pek tatlıdır. Ağrıyı görme, ümidi gör. Nice zehirli bitkiler vardır ki meyvesi nimet ve şifadır. Kökü, gövdesi, yaprakları zehirlidir ama meyvesi lezzet ve şifa yüklüdür. Dedi ki pirim gönül kulağıma eğilip, insan aklı benzetme yaparak anlıyor diye bunca benzettik. Ama şunu bil, altın madeni bizzat odur. Peşin kazanç da bizzat o. Ayşenur Vural imzalı Lites Günü başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler. Son olarak programımızda Şebnem Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlık da Sesli Dergi'yi noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.